Ayrım 19.
Derken Cennet'in oğlu başını sağa sola eğerek boynundaki yılanı çözdü. Herkes soluğunu tutmuş, onu göstereceği yeni bir hüneri bekliyordu. Öyle ki kimileri gülme anlarının ortasında iki büklüm kala kalmıştı. Kahveden çıkanlarla tarlalardan koşup gelenler daha geride. Birbirlerinin omuzuna yığılmış, neyi kaçırıp neyi kaçırmadıklarını anlamadan merakla bakıyorlardı. İşte o sırada ansızın pat pat sesleri duyuldu. Başta bekçi olmak üzere köylüler Cennet'in oğlunu unutup yüzlerini değirmene doğru çeviriyordu ki hızla yaklaşan sarı bir motosiklet çınarın çevresinde geniş bir tur atarak kalabalığın ortasında durdu. Saçı sakalı birbirine karışmış asık suratlı postacı bir ayağını yere basıp tıpkı yıllar önceki gibi muhtarı sordu gene. "O ilçeye gitti," dedi bekçi. "Ne getirdiysen bana ver." Postacı motosikletin orasına burasına dokunmaya niyetlenen çocukları kollayarak selesindeki heybeden tozlu bir kağıt çıkardı. Herkes yeni gelen haberin merakı içinde onun hareketlerini izliyordu. Hatta yeğeni kaçırıldan bu yana içip içip köylünün anasına avradına söven Rıza bile güvercinden haber geldi umuduyla kalabalığı yarıp postacının burnuna dek sokulmuştu. "De hele oku," dedi sabırsız ve anason kokulu bir sesle. Bekçi sesini çıkarmadı. Kağıdı ikiye katlayarak cebine koyup çınara doğru yürüdü. Sonra aklına bir tek şey takılmış gibi dönüp postacıya baktı. O hala ayağını yere dayamış motosikletin üstündeydi. Bekçinin her kirpik kırpışında köye yeniden geliyordu sanki. Çınarın çevresinde düş hızıyla bir tur atıp aynı noktada duruyor. Ayağının tekini yere yeniden basıyordu. "İnmeyecek misin beyim?" dedi. "İneleyin, bir çayımızı iç." Postacı bir süre sakalını kaşıyarak çevresinde toplanan çocuklara baktı. Motosikleti onların eline bırakıp bir köşede çay içmeyi göze alamıyordu. "Yok," dedi. "Benim gitmem gerek." Birkaç kişi daha ısrar etti ama postacı fikrini değiştirmedi. Pedala üst üste basıp motosikleti çalıştırmıştı. Derken başını geriye yıkarak ileriye doğru fırladı ve çınarın çevresinde peşindeki çocuklarla birlikte bir tur daha atarak hızla uzaklaştı. Köylüler uzayıp giden toz bulutu değirmenin yanında kayboluncaya dek ellerini gözlerine siper edip uzun uzun baktılar. Cennet'in oğlu kahvenin önünde insanlardan oluşmuş cüssel bir çemberin ortasında yılanıyla yapayalnız kalmıştı. Ortalıkta savrulup duran çocuklar motosiklet izleriyle uğraşmaktan vazgeçip ona doğru yaklaştılar. Gene çevresini kuşatıp izlemeye başladılar. Köylüler ise çınarın dibindeki sandalyelere oturmuş merakla bekçiye bakıyorlardı. "De hele oku şunu," dedi Rıza. Bekçi elindeki kağıdı muhtarın göndermiş olabileceğini düşünerek yavaş yavaş açtı, ağzını sımsıkı kapatıp içinden okudu önce, gözlerini bomboş dikerek dalgın dalgın baktı. Ardından omuzlarını titreterek gülmeye başladı. Oturanlar hiçbir şey anlamadan birbirlerine bakıyordu. "Al şunu al," dedi bekçi Cıngıl Nuri'ye. "Bak, bu telgraf senden söz ediyor. Akrabaların yıllar önce köye döndü ama telgrafları yeni geliyor maşallah. Hem de seni hala bulamadıklarını yazıyorlar." Köylüler hep birlikte eğile büküle güldüler. Nuri telgrafı almış, ne yapacağını kestiremeden yarım yamalak bir tebessümle bekçinin yüzüne bakıyordu. "Şu güzel Allah'ımın işine bakın," dedi imam. "Acı bir haberi nasıl da kahkaha kaynağına dönüştürüveriyor." Köylüler başlarını salladılar. Nuri telgrafı kendisine törenle sunulmuş bir yokluk belgesiymiş gibi özene bözene kaplayıp cebine koymuş, yüzünde hala aynı tebessüm öylece duruyordu. "Kalk," dedi bekçi bacak bacak üstüne atarken. "Kalk, bir tepsi çay getir kahveden, bunun üstüne birer çay içilir." "Ben daha bulunmadım ki," diye sırıttı Nuri. "Yokum ben, istiyorsan belgesini göstereyim." "İstemez istemez, kalk çay getir." Nuri sırtarak kalktı. "Beni sayma," diye mırıldandı imam. Kalkmış tesbihini şıklata şıklata berber dükkanına doğru yürüyordu. Gölgesi toprağın yüzüne göre biçimlenmiş kapkara bir yaratık gibi önündeydi. İmam bir an asıl yürüyenin o, kendisinin de gökyüzüne yansımış bir gölge olabileceğini düşündü. Sonra ürktü bu düşünceden, hatta kendi varlığından korktu ve içinden rastgele bir dua okudu. Kapıdan girdiğinde berber tıpkı benim gibi kulağı çoktan sinip giden pat pat seslerinde tek başına oturuyordu. 25. İmam köydeki berber dükkanına değil de kenttekine gelmiş gibi oturduğum yerde ürpermişim. O şimdi teninde uğuldayan köy meydanı ile birlikte duvar dibindeki sandalyedeydi sanki. Ellerini dizlerinin üstüne özenle koymuş, arada bir boş gözlerle bana bakıp yavaş yavaş tesbih çekiyordu. Derken yüzü yüzümde kala kaldı. Artık kendinden ve bulunduğu mekandan öyle uzaklaşmıştı ki ağzımı açıp bir şey sormaya, elimi kıpırdatmaya ya da kirpiklerimi kırpmaya çekiniyordum. Yalnızlığımı paylaşan yapayalnız bir canlıydı o çünkü. Ulaştığı ufka gölge düşürmeden sessizce beklemeliydim. Bekledim de gerçi, aynadan ve caddeden geçen otomobillerin, insan suretlerinin, birbiriyle çarpışıp duran makas ışıltılarının, musluk duruşlarının, bütün bunları silip silip geçen buğulu düşlerin ve imamın varlığının ortasında hiç kıpırdamadan belki saatlerce oturdum. Öyle ki biraz imamdım artık. Berber dükkanından sıkıntılı bir yüzle çıkmış, köy meydanına doğru yürüyordum. Gölgem bu kez ardımdaydı tabii. Toprağın yüzünü alan eğri büğrü biçimiyle tıpkı bir ayı ölüsü gibi sürüklenip geliyordu. Doğrusu peşimdeki bu yükle hangi yöne gideceğimi pek bilemiyordum. Gene de çınarın altında oturan köylüleri, başına toplanan çocuklara hala gösteri yapan cennetin oğlunu ve nohut yüklü birkaç kağnıyla duvar dibinde pinekleyen aksakallı yaşlıları geçerek yavaş yavaş bakkal dükkanına doğru yürüdüm. Rıza içeride, dirseklerini tezgaha dayamış, ellerinin arasında bitti bitecek bir rakı kadehi oğlu Ramazan'la konuşuyordu. ''Gördün işte'' dedi postacının gittiği yönü göstererek, ''güvercinden gene haber yok.'' Ramazan başını salladı, bu hareketle peşi sıra babasını da sürükleyerek dükkanın alacakaranlığına biraz daha gömülmüştü. Artık ikisi de sabun ve yağ kokularının ortasında, belki farkına bile varmadan yavaş yavaş birbirlerine sokuluyorlardı. Bense kapıda duraksamış, duruşuma yansımayan derin bir dikkatle onları dinliyordum. Reşit'in işten dangalan tüki, aylardır imama gidelim diye yalvara yalvara dilimde tüy bitti ama söz dinletemedim. Köçü gibi diretiyor herif. Neymiş efendim? İmam bu konuda bir halt yiyemezmiş, yiyebilseymiş yıllar önce Cıngıl Nuri'yi bulurmuş. Fakat bulamamış işte. Nuri'nin köye kendiliğinden dönüp geldiğini herkes biliyormuş. Az önce yine kavga ettik bu yüzden. Allah yarattı demedim doğrusu. Halanın hatırını falan bir yana bırakıp ağzıma geleni söyledim. Biraz da halam verdi veriştirdi ardım sıra. Uyuz köpekler gibi evle muhtarlık odası arasında dolaşıp durmakla kızımız... ''Bulunmaz, gel şu imamın kapısına bir kerecik olsun gidelim.'' dedi. ''Eniştem ne dedi?'' ''Ne diyecek? Olmaz damarı kabarmış bir kere.'' Ramazan yağ tenekelerinin üstünde gözlerini tavandaki merteklere dikmiş düşünüyordu. ''O halde biz gidelim baba.'' ''Nereye?'' ''İmama.'' Rıza iki üzüm tanesi gibi kızaran gözlerini yan devirip derin derin soruldu. ''Olmaz.'' diyerek rakıdan iri bir yudum aldı sonra. Anlamıyor musun? Kaybolan her neyse onun sahipleri gidecek imama. Babası gidecek yani. Hatta anası da. İmamın tasa doldurduğu o mübarek suyun aynasına ikisi aynı anda bakacak ki güvercinin hangi kovukta saklı olduğu görülebilsin. İş senin sandığın kadar basit olsa ben şimdiye dek durur muydum hiç? Şimdi ne olacak? Dedi Ramazan alt dudağını dişleyerek. Rıza bir yudum daha aldı rakıdan. Reşit enişteni bu işe inandırmaktan başka çare yok diye humurdandı ağzını elinin tersiyle silerken. Bunu kendine de söyledim zaten. İmamın gücünü önünde sonunda sana ispat edeceğim dedim. Nasıl olacak bu? Rıza tezgahın üstüne büsbütün abanarak oğluna biraz daha sokuldu. Bunu eniştenle birlikte kararlaştırdık dedi sesini alçaltarak. Düşündük, taşındık, bir oyun hazırladık. Şimdi beni iyi dinle. Biraz sonra kalkıp eniştene gideceksin. O sana bir tutam saç verecek. Sonra sen o saçı aldığın gibi dost doğru imamın kapısına koşacaksın. Sözüm ona sevdalanmışsın, tamam mı? Durduğun yerde duramıyorsun. Hatta yemeden içmeden de kesilmişsin. Varsa yoksa o kızı düşünüyorsun. Yani bunları ballandıra ballandıra bir güzel anlatacaksın imama. Düşlerini, hayallerini, yangınlarını bir bir sıralayacaksın.
Ayrım sonu.